akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın, yine bir Akılda Kalanlar programında yine önemli bir konukla sizlerin huzurundayım. Bu hafta konuğumuz gazeteci, yazar, İslam dünyasını, aslında tüm dünyayı ama İslam dünyasını özellikle çok yakından tanıyan, gezen, uluslararası terör konusunda makaleleri, kitaplar olan birisi o. Sayın Erdal Şimşek, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun efendim.
Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Erdal Şimşek, daha önce program yapmıştık sizinle. O yüzden CV'nizi de dinleyicilerimize okumuştuk. O yüzden hem zamandan kazanalım hem size daha fazla fırsat tanıyalım diye hemen konuya gireceğim.
Eyvallah, sağ olun.
Siz değişik vesilelerle İslam coğrafyasını, halkı Müslüman ülkelerin olduğu yerleri çok sık gezdiniz gazeteci olarak, araştırmacı olarak. Bizler Müslümanlar olarak bu genel Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a baktığımızda içimiz parçalanıyor. Geçenlerde yaşamış olduğumuz Körfez krizi, Katar krizi de yine bu üzüntümüzü katlıyor. Neden bu başıbozukluk, dağınıklık? Siz ne dersiniz?
Şimdi hatırlarsanız diğer programımızda şey demiştim. 1945 Malta Anlaşması, Yalta Anlaşması'nda bir dünya düzeni kuruldu. Dünya düzeni kurulurken sol düşüncenin egemen olduğu ülkeler Rusya'ya verildi, sosyalist rejim diye. Hristiyan ülkeler Roma'ya bağlandı. Dini öne çıkaran Hristiyanlık anlamında. Artı başı bozuk ülkelerde güçlü ülkelerin ticari ilişkilerinin yoğunlaşmasına bıraktılar. Kimileri buna sömürge diyor, kimileri buna emperyalizm diyor. Şimdi bakıyorsunuz İslam dünyası da hilafeti ilga etmişlerdi. Hilafet ortadan kaldırıldı. Hilafetin temsil edildiği güçlü devlet yıktırıldı. Ve Müslümanlar başsız kaldı. Şimdi sahipsiz kalan kız ya davulcuya zurnacıya kaçar ya veya sahipsiz kalan kuzuyu kurt kapar. Öyle oldu. İslam dünyasının tek sebebi siyasi bir birlik olmaması. İslam konferans teşkilatı falan var. Bunlar maalesef bekleneni veremediler. Evet. Sebebi de işte dediğim gibi yani birçok sorunların toplandığı siyasi bir ortak düşünce, ortak akıl yok. Yani o ortak akıl olmayınca siz artık kendinizi ayakta durabilmeniz için çabalıyorsunuz. Yeni bir şey üretme imkanınız, gücünüz yok. Hani herkes İslam dünyasını suçluyor. Ya son 50 yılda bilime ne katkıda bulunur? Ya ben yaşam mücadelesi. Şimdi yaşam destek ünitesine bağlı olan adamdan
keşif bekliyoruz.
Keşif ve kalk Ulysses'i oyna veya işte bizim nedir bir vatan yahut Silistre piyesini oyna diye mi? Adam yaşam destek ünitesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor. İslam dünyası bu halde. O yüzden İslam dünyası başsız kalınca kurdu da, çakalı da, kaplan da bütün avcılar burada dolaşıyor. Sürekli avı yaptılar. Yani
siz hilafeti o zaman bu anlamda İslam ülkelerinin, halkı Müslüman toplulukların ve ülkelerin hamisi, şemsiyesi, koruyucusu idi diyorsunuz. Evet. Bu şemsiye kaldırılınca bir dünya savaşı ile birlikte Müslümanların toprağı da, zenginlikleri de, emekleri de, varlıkları da tecavüzlere, tarizlere
Açık hale geliyor. Yani bakın ben size bir örnek vereyim. Katar'a bir ülke ambargo uygulayacağını söyledim. Mauritius.
Şu Katar krizi döneminde.
Evet tamam. Yani Katar krizi. Bu geçtiğimiz hafta. 2-3 hafta önce. Mauritius'u iddia ediyorum. Dünya nüfusunun %99'u haritada gösteremez.
Bilemez.
İddia ediyorum. Ben bile gösteremem. Bölgesini söyleyince neresiydi bu ya? İnt Okyanusu'nun aşağısında. Hemen daha tamam demedim. Bayağı zaman geçti. Birkaç dakika geçti. Şimdi nüfusu birkaç bin olan. Şimdi Mauritius Hristiyan bir ülke. Mauritius'ta bir insan Hristiyan olduğu için bir komünist veya bir Müslüman veya bir Budist ona bir baskı yapsın. Bakalım Roma dünyayı ayağa kaldırır mı, kaldırır mı işte. Hilafet böyle bir şey. Siyasi bir mekanizmadır. Yani Roma'daki papa o Roma'nın 200, 300, 500 nüfusu değildir. Roma'daki papa bütün Meksika'dır, bütün Portekiz'dir, bütün Şili'dir, bütün Brezilya'dır. Eyvallah. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir de Batılılar şunu gördüler bakın. Ortodokslar ve Katolikler birbirlerine aforoz etmiş. Daha doğrusu Katolikler Ortodokslara aforoz etmişti. Hristiyan yani görmüyorlardı. Şu tehlikeli adımı attılar bence insanlık için. Aforozu kaldırdı Benediktus. Bizim İstanbul'daki Ortodoks Patriği üzerinde. Dolayısıyla hem Kudüs'te kalktı hem de Moskova kalktı. Yani aslında Patrikhane...
yakınlaştılar. Evet. Yani Ortodokslar ve Katolikler yakınlaştılar. Ve kardeşlik.
Evet.
Yani işte. 2006 yılında evet. Falan evet.
Şimdi bu ne demek?
Şeyi kaldırdılar.
Bu ne demek? Batı dünyası kazanma hırsıyla daha da vahşileşecek. Ve daha da güçlenecek. Şimdi Hristiyan dünyası Ortodokslar, Katolikler, bir de Luteryanlar, Protestanlar.
Protestanlar.
Diye üçe bölmüş. Protestanları zaten içselleşti. Roma onları eritti. Onlar Roma'yı eritti. Birbirine benzediler. Bir Ortodokslar vardı işte. Arap Hristiyanlar, Slav Hristiyanlar, Balkanlardaki Hristiyanlar ve şey Rus, Grekler, Rus. Greko-Romenler, Grekler. Şimdi bunlar da Roma çatısı altında toplandı. Şimdi ben size bir örnek veriyorum. Bulgaristan. Hala Türkiye'nin yardımına muhtaç olan bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Hala köylerin %80 yolu toz toprak. Romanya'da hala elektriği olmayan köyler vardı 2015'te gittiğimde. İkinci yıl oldu daha gitmedim. 2015'te Romanya Avrupa Birliği üyesi Romanya'da elektriği olmayan köy var. Şimdi, ama Romanya'yı da aldılar.
Evet.
Dolayısıyla bir güç birliği. Niye güç birliğine gitti?
Onlar habire toparlanıp birleşip güçlerini birleştirirlerken biz habire işte geçenlerde gördük. Dört ülke bir araya geldik. Kaldı ki bunlar İslam dünyasının en önemli dört ülkesinden ikisi Suudi Arabistan ve Mısır'dır. İran ve Türkiye'yi ben bölge olarak sayıyorum. Endonezya, Malezya bize
tabii bölgenin, uzakla.
Bölgenin evet, en evet. Güçleri bunlar. Bunların force ettiği, bunların organize ettiği bir konsorsiyum oluştu ve Katar'a amorgu uyguladılar. Yani biz habire bölünüyoruz. Yani evet. Şia diye bölünüyoruz, Vehhabilikten bölünüyoruz.
Selefi diye.
Selefiden ve Körfez ülkelerde bölünüyoruz. Onlar toparlarken biz bölünüyoruz.
Katar kim? Arap.
Evet.
Katar ambargo koyan kim?
Arap ülkeleri.
Ve o ambargo uygulayan ülkelerin en az binlerce vatandaşı, on binlerce vatandaşı Katar'la da vatandaş biliyor musunuz?
Öyle mi?
Binlerce aileyi parçaladılar. Anne Katar'da kaldı, baba Suud'a dönmek zorunda kaldı. Anne Amarat'ta kaldı. Baba Katar'a dönmek zorunda kaldı. Baba Mısır'da kaldı. Anne Katar'a dönmek zorunda kaldı. Çünkü bir yanda kocası ve çocukları, orada da anası babası var. Ne yapacak? Bu bir zulüm, bu başka.
Katar krizinden ne anladınız? Yani ne anlamalıyız? Ne oldu orada aslında şimdi, Sayın Şimşek?
Şimdi şöyle bakın. Oraya çok affedersiniz. Oraya geldi, aklıma geldi. Şimdi bu 1991 Birinci Körfez Harbi'nden bu yana İslam dünyasında yaklaşık 4-5 milyon insan öldü. Bu ölenlerin %80-85 civarı, tam rakam aklımda değil ama 80 ile 85 arası çocuk ve gençti. Ya. Bu ne demek? 5 milyon Müslüman gelecek katledildi. Bağdat Üniversitesi tıp konusunda dünyanın en iyi üniversitesiydi. Bizim İstanbul Tıp'la dahil olmak üzere bakın. Bağdat Üniversitesi tıp ve filoloji konusunda dünyanın en iyi üniversitesiydi.
Körfez krizinden önce.
Evet, 1991'de de.
Yok ettik.
Şimdi Bağdat Üniversitesi'nde ders verecek adam yok. Gitmeyen bütün akademisyenler öldürüldü. 2006 yılında, ben Irak'ta yaşıyordum gazeteci olarak, 1700-1800 tane profesör, doçent, asistan öldürüldü. Ya adam apolitik, yani politik değil ya. Tıp hocasının ne politikliği olur? Dil hocasının İngilizce, Japonca, Çince, Korece hocasının ne politikliği olur? Ya Çince, Korece öğreten adam, Kore'nin dünya siyasetindeki ağırlığı neydi 2006'da? Şimdi de ne? Ama Korece hocasını öldürdüler. Aynı şekilde Necef'te ilaç için bir tane Sünni bulamazsınız. Türkoloji bölümünün başkanını öldürüyorlar. Türkolojideki hocaları öldürüyorlar. Çince'deki hocaları öldürüyorlar. Necef Üniversitesi'nde. Aklını katlediyor böylece seni. Ve öldüren sözde Sünni teröristler. Sünni bakın, Sünni sinek dahi uçamaz o bölgede. Sünni sinek dahi uçamaz. Ha siz nasıl yaşadınız? Ben Muktada Es-Sadr'la randevuluydum ve onun verdiği bir kefalet mektubu. Bakın Muktada Es-Sadr Irak'ın en önemli 3 tane politik aktörlerinden bir tanesi.
Hala öyle midir?
Hala öyledir.
Yakından takip ederim evet. Kendisini o yüzden sordum.
Hala öyledir. En önemli toplumsal 3 dinamiklerden biri. Ayetullah Sistan'ı, Muktada Es-Sadr ve Bağdat'taki o şey hırsız Şia çetesi. Büyük bir anta hükmettikleri için sosyolojik olarak onlar da önemli aktör. İşte Maliki oluyor, sonra başka biri geliyor falan filan öyle oluyor. Şimdi Muktada Es-Sadr'ın mektubuyla ve onun bana tahsis ettiği kendi korumalarıyla ben oralarda dolaşabildim. Kaldım işte aylarca veya haftalarca. Şimdi böylesi bir dünyada gidiyorsunuz, Necef Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Emir Hoca'yı öldürüyorsunuz. Emir Hoca da bizim Ankara DTCF mezunu. Profesör. Onun asistanını, onun asistanını, 4 tane asistanını ayrı günlerde öldürüyorsunuz. Çince bölümünün hocasını öldürüyorsunuz.
Ya bundan kasıt siz diyorsunuz ki
beynini öldürüyor.
İslam dünyasının, İslam medeniyetinin zihnini, aklını, hafızasını, arşivini yakıyorsunuz diyorsunuz.
Bak, evet, bakın bunu somut olarak da yaptılar. Bağdat'ta ilk yağmalanan yer Merkez Bankası değil, hazine değil.
Müze miydi?
Kütüphane ve müze.
Kütüphane ve müze. Çünkü biz atalarımız ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diye atasözümüz var ya.
Bizim kültürümüzün her zaman çünkü ticaret Asya ile Avrupa'nın ticaret birleşik nokta istasyonlarından biri. Diğeri de İstanbul'dur. İstanbul, Bağdat.
Şam.
Dımışık biraz, Kudüs. Kudüs o Arap Yarımadası'nın. Dımışık, Şam, yani Şam. İstanbul, Halep, Şam, Bağdat önemli istasyonlardı.
Çok önemli.
Şimdi bakıyorsunuz.
Hepsini yok ettiler.
Şimdi Esad güneyde, kuzeyde, orada burada herkesi öldürüyor. Ama Şam'ın medeniyet yerleri, Eyyubiye Camisi'nin bombalanması imkansız. Şam'ın hava savunma sistemi muhteşemdir. İran Şahap füzeleri var, Şahin füzeleri var. Çok iyi biliyorum. Yani Şam'da eğer Şamlılar Esad yönetimi istemese iğne havadan yere düşmez. Şahap ve Şahinler muhtemelen bir de şeyler var. Behruzlar falan var. Müthiş bir füze koruma kalkanı var. Hı. Ama bakıyorsun hep vurulan yerler tarih. İslam'ın tarihi yerleri bakın.
Hafızamızı mı siliyorlar diyorsunuz?
Evet, bizi köksüz yapıyorlar.
Evet.
Şimdi bir milleti köksüz yaparsanız o milletle istediğiniz her şeyi yaparsınız. Dolayısıyla bizim burada bakın 5 milyon tane genç ve çocuğumuz öldürüldü. Bunun içerisinde milyonlarca tıp, astronomi, uzay bilmem ne. Bakın Bağdat astronot yetiştiriyordu ya. Astronot yetiştiriyordu Bağdat Üniversitesi. Böyle bir üniversite. Kabil Üniversitesi'nin kütüphanesi İstanbul Yazma Eserler Kütüphanesi'yle rakipti. 1979'da Ruslar girdiler ve Afganlardan bir grup orayı yağmaladı. İslam dünyasının 3 tane hafızası var. Süleymaniye, İstanbul Başbakanlık arşivleri, Bağdat ve Kabil Üniversitesi'nin kütüphaneleriydi. Bakın Merkez Bankası'na girmediler. Binlerce ton altının olduğu hazineye girmediler. Saddam'ın sarayındaki tabloları Amerika'ya satın alır. O tablolara girmediler. İlk yağmalanan yer Bağdat Kütüphanesi ve müze. Afganistan. Ruslar girdikten sonra ilk yağmalanan yer Kabil Üniversitesi. Kabil Üniversitesi bizim İstanbul Üniversitesi ayarındaydı. Kabil'de artık şey yok mu? Hiçbir şey yok. Tuvalet dahi yok. Ama 1950'lerden kalma bir kütüphane var. Yani kitap satış dükkanı var. Şu anda Londra'da yani en çok işte kitap okunan İzlanda'daki şey bookstore'lar şey kitap pazarları dükkanları var. Onlar bile hala o ayarda değil. Ama orası küçüle küçüle küçük bir yer oldu.
Yani bizim
hafızamızı ve neslimizi.
İslam medeniyetinin çünkü insan iki şeyle kaim. Mekanla ve zamanla.
Evet.
Mekandan bizi yalıtıyorlar, koparıyorlar evet. Diyorsunuz. Hani bize ait, bizi taşıyan, nefesimizi, kokumuzu, kültürümüzü taşıyan mekanlarımız yok ediyorlar. Evet. Yani artık Halep diye bir şehrimiz yok.
Evet.
Artık Bağdat diye bir şehrimiz yok.
Şam da yok.
Kabil yok. Şam yok. Hama yok. Humus yok. Musul yok.
Beyrut da yok.
Beyrut da yok.
Beyrut'u da katlettiler.
Yani benim çocuğum şimdi ben dün akşam onu düşündüm. Üniversiteye giden oğlumla. Ben işte gittim gezdim Şam, Hama, Humus 2010 yılında. Çocuğuma belki daha 7 yaşındaki kızıma bir 15-20 yıl sonra Halep, Hama, Şam denildiğinde ne ki onlar diyecek. Halbuki biz Şam Emevi Camii'nde Hazreti Hüseyin'in kafasının olduğunu, o Emevi Camii'nde iki peygamberin, Zekeriya peygamber, evet, galiba orada, Selahaddin Eyyubi, evet, hemen yakınında bir yere, evet, türbede olduğunu falan anlatamayacağım. Anlasam o çocuk algılayamayacak. Çünkü mekan tasavvurunu, mekanla birlikte hafızamızı sıfırlıyorlar. Bizleri zombilere mi dönüştürüyorlar?
Zombilere dönüş. Bakın İmam-ı Azam'ın türbesini bile yerle bir ettiler. Ya. Türkiye işte tıka, Allah razı olsun, müdahil oldu da yeniden orayı ihya ediyorlar. Garibim, Türkiye hangisine yetişecek? Ya. Şimdi oradan işte Katar'a gelelim.
Evet.
Şimdi 91-2017, 26 yıldır, 91'de 20 yaşında olan bir vatandaş bugün 46 yaşında ve siyaset, bürokrasi veya krallığa ailesinden birisi ise devletin her kademesinde, şimdi bizim kuşak egemen, değil mi?
Doğru.
Bütün dünyada. Böylesine bizim kuşaktakiler öldürüldüler 91'lerde, işte 20'li yaşlardaydık. Şimdi o çocuklar öldürüldüler. O gün işte 20 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşında, 6 aylık, 10 yaşında çocuklarımız katledildi. Kimdi bunlar? İşte üniversiteye giden. Ya Kuveyt'e, Saddam Kuveyt'i işgal ediyor, gidiyor üniversiteyi dağıtıyor. Halbuki karışmaman lazım. Üniversite dünyanın hiçbir yerinde savaşa girmez. Akademik yuvadır.
Dokunulmaz.
Dokunulmazdır. Saddam Kuveyt'teki üniversiteyi darmadağın etti. Ne oldu? İşte oradaki öğrencileri katletti falan filan. Bakıyorsunuz bizim aklı çalışan potansiyel lider ve üretken, ilimde, insanı, irfanda, amelde, ilimde, irfanda, amelde insanları katlettiler. Ne oldu? Köksüz bir adam geldi Arap, herhangi bir Arap ülkesinde, Türkiye'de dahil olmak üzere herhangi bir ülkede devletin, devlet su işleri müdürü olur, istihbarat müdürü olur, başbakan olur, başbakan yardımcısı olur, cumhurbaşkanı olur. Öyle değil mi? Evet. Bakıyorsunuz hep o yaşta. Şimdi Suudi Arabistan'ın Felah Prensi kaç yaşında o çocuk? Ne oldu? Böyle üret, en azından o çocuk, onları hiçbirisini suçlayamıyor. Haşa, onları bizden. Belki de çok fazla iyidirler bilgi birikim olarak. Ama bir insanken, ben şimdi terör ve savaşın dışında siz bana ilahiyatı sorsanız bilmem. Siz bana kültür ve sanatı veya plastik sanatı sorsanız bilmem. Şimdi o adama plastik sanatlar lazım, astronomi lazım, kimyacı lazım, her şey lazım devleti yöneten insana.
Medeniyet tasavvuru, evet, lazım.
Şimdi bunu, bu garibim, prensin danışacağı kim var? Etrafında yok. Hep cahil cühele o adamlar.
Ya da ABD'nin Batı'nın okullarını okumuş.
Batı'nın devşirdikleri gelecek. Şimdi şey, hayat boşluk kabul etmez. Suudlu bir İslam tarihi medeniyetini bilen bir adam yok. Örnek verin. Veya herhangi bir ülken, Suud demeyelim de Türkiye'nin diyelim. İslam medeniyeti bilen yok, Marksizmi bilen yok, Sosyalizmi bilen yok, Komünizmi, Hristiyan kültür medeniyeti bilen adam yok. Türk. Şimdi boşluğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı doldurmak zorunda değil mi? Nereden getirecek? İthal edecek. Suud da ithal edecek, Mısır da ithal edecek, öbürü de ithal edecek. Şimdi bakıyorsunuz ya, insan kardeşini boğarak öldürür mü? Veya öldürür mü? Şimdi dört Arap oturmuşlar, beşinci Arap'ı boğuyorlar.
Evet.
Yani dördü de bizim kardeşimiz. Benim için Katarlı neyse Mısırlı olur. Benim için Konyalı, Ankaralı, Ağrılı neyse Katarlı da olur, Riyadlı da olur, Mekkeli, Medineli de olur. Çünkü bizim kültürümüzde biz hepimiz birbirimize kardeş olarak biliriz. Irk tanımak içindir.
Müslümanlar bir uzuv.
Bu parçalar.
Azaları gibidirler.
Evet, bizim kavmimizde birbirimizi tanımak içindir. Türk, Arap, Çerkez, işte Çeçen, Çingene, Romen bilmem ne. Bu birbirimizi tanımak için. Şimdi sıfat ise insan olmak. Şimdi tutmuş dört Arap beşinci Arap'ı boğuyor. Niye? Çünkü etrafı sağlam değil. Etrafı sağlam olsa. Şimdi danışma itiraz edecek. Kral yapınca danışman istifa eder. Veya danışman itiraz edecek. Başbakan
yapacak. Tabii medeniyet tasavvuru olan bu yok edilen şehirlerimizin taşıdığı ruhu, şuuru taşıyan insanlar olursa diyorsunuz, bu siyasal politikalar hayata geçirilemez.
Geçirilemez.
Ama bunlar olmaz da yerine mutant, zombi, mankurtlaştırılmış,
İthal,
devşirilmiş, ithal zihinler, beyinler olunca şahsiyetler buradaki her türlü operasyona onlar okey verirler diyorsunuz. Evet.
Bakın size bir örnek vereyim. Mısır, Irak ve Suriye. Bir de Ürdün. Bayrakları üç yıldızlı bir ara hatırlarsanız. Cemal Abdülnasir.
Evet.
İyi veya kötü bir Arap milliyetçiliği başladı. O tek devletliğe gittiler.
Bağızcı.
Evet. Ne oldu sonra? Oralarda terörü hotlattılar. Herkesi birbirine düşman ettiler. Bayrağına üç yıldız koyan Ürdün kralıyla tutup Kara Eylül'ü yaptılar biliyorsunuz. Binlerce Filistinli şehit etti o Ürdün kralı şey. Suriye'de Hama Humus'u yerle bir ettiler. Saddam daldı Sünnilere, Şiilere, Miilere. Önüne gelen kim varsa hepsini yerle bir etti.
Evet.
Hatırlayın. Şimdi bu...
Halepçe'de.
Evet. Ya Halepçe çok daha dünkü iş. Ben 1970'lerin başlarından söz ediyorum. 1960'ların sonra 70'lerin başlarında. Beyrut bizim medeniyet, ticaret medeniyetimizin başkentiydi Beyrut.
Evet.
Yerle bir oldu. Şimdi yeknesak bir kültür İran şiası egemen oldu. Arap şiası da değil. Şimdi dolayısıyla yani bizi böyle İslam dünyası tam kalkınayım derken, nesilleri yetiştireyim derken abi yani işte çocuğunuz bugün hepimizin çocukları farklı üniversitelere gidiyor. Allah korusun bir geliyor haber. İşte benim kızım İstanbul o şeyi söylemi de işte X üniversitesinde bomba patladı. Benim kızım şehit oldu. İşte nedir benim kızım? Türkiye'de biyoloji konusunda en iyi öğrenciydi. Veya sizin oğlunuz veya beyefendinin, hanımefendinin kardeşi, amcasının çocuğu. Ne oluyor? Benim yüreğim yanıyor ama bu ülke kaybediyor. Yarının dünyanın en büyük biyolog adaylarından birisi veya genotip adaylarından bir tanesi şehit oldu. 20 yaşında, 18 yaşında kızım veya oğlum veya torunum. Bizi böyle katlettiler ve böyle kaldık. Katar sorunu böyle doğdu. Eskiden Araplar birbirlerini boğuyordu. Boğma noktasına geliyor. Kavga ediyorlar, çatapata gürültü yapıyorlardı ama hiç boğmuyorlardı. İlk kez Araplar birbirini boğuyor. Bakın. Osmanlı yıkıldıktan sonra Araplar ilk kez birbirini boğuyor. Niye? 91'de bizi katlettiler. Yani ben Yemen, Kuzey Yemen, Güney Yemen iç savaşındaydım. Oradayken Suudi Arabistan'da işte bir şeyler oldu. Bir günde 2500 tane akademisyen gitti kayboldu. O zaman Türkiye'de bir ulusal gazetede çalışıyordum. Ve dünya benden duymuştu. Hala yok. 2500 akademisyen.
Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programında gazeteci, yazar, uluslararası terör konusunda hakikaten önemli deneyimler olan Erdal Şimşek'le söyleşimiz, sohbetimiz devam ediyor. Peki bu Katar krizi çıkmasından hemen sonra önce keskin olan Amerika Birleşik Devletleri 18 milyar dolarlık uçak satışı anlaşmasını imzaladı, evet, Katar'la ve arkasından da bir barış mutabakat, evet, zaptı ya da terörle mücadele mutabakat zaptı imza ettiler.
Evet.
Şimdi yine Trump'ın
estağfurullah dedi, hatırladım.
Evet, seçimden hatırlarsanız Sayın Trump'ın seçimde bir konuşması, evet, vardı. Ben ABD'nin trilyonlarca dolar olan dış borcunu bu körfez ülkelerine ödeteceğim gibi.
Evet.
Bunu videolarını izlemiştik.
Evet.
Arkasından bir Suudi Arabistan gezisi oldu. Orada henüz bence hala rakam net değil ama 30 milyar, 80 milyar, 110 milyar dolar, 300 milyar dolara kadar çıkaranlar oldu bunu bazı araştırmacılar. Anlaşmalar yaptı. Yani ne oldu orada? Yani bir Katar krizi oldu ama oradan kazanç çıkan ABD oldu. Ya bir sürü uçak, silah sattı ve geldi.
Evet.
Bu mudur?
Değil. Şöyle ki sadece o değil. Yani Katar krizi tamamen Amerika'nın darboğaza düşen ekonomisini nefes aldırmak için Pentagon, NSA tarafından, Pentagon'da bağlı olduğu NSA tarafından üretilen bir skandal olduğunu artık Amerikalı gazeteciler de söylüyor. Siz dün bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Katar teröre verdiği destekleri kesmelidir. Ertesi gün, evet, Katar'la kısa zamanda 11 milyar uzun zamanlı orta vadeli 18 milyarlık silah anlaşması yaptılar. Suudi Arabistan'la işte yüzlerce milyar dolarlık kuvvetle orayla burayla. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin kalkınması için Trump'ı ben yakinen takip ediyordum. Yakinen seçim propagandasını takip ediyordum. Yani bu aday olmadan 2 yıl önce Trump başladı. Şovmendi, televizyon şovmendi ve o zaman siyasi yatırımlar yapıyordu. Trump bunu söyledi. Amerika'yı kalkındırmak için 2 trilyon dolara ihtiyacım var ve ben onu aynen böyle Arapların ve Almanların parasıyla, Almanlardan alacağım parayla sağlayacağım.
Ben Almanlar kısmını duymamıştım.
O televizyon şovunda söylemişti.
Çok ilginç.
Tamam, yani
bunu mu tatbik ediyor?
Bunun, evet,
bunu uygulamaya mı koydu diyorsunuz?
Koydu.
Yoksa bazı iddialar da var. Yani bu Rusya ve Türkiye'nin ön ayak olduğu İpek yolunu canlandırma projesine alternatif bir projede o körfezden oluşturma çabası da bunun etkidir diyenler de var.
O bir ayağıydı. Ben onu ilk yani yazan bir tek bendim. O bu çatının altındaki bir ayak. Şimdi Katar'a baktığımızda abi Kızıldeniz'e açılan yer Körfez. Burada Körfez'de Ürdün'ün Akabe Limanı var. Hı hı. Bir de İsraillerin kapalı bir limanı var. Buranın Kızıldeniz'e açılış yerinde Tanafir Safir Adası var.
Safir.
Üstünde bir tane sazlık yetişmiyor. Safir tamamen kum. Altında bir gram demir yok. Bırak altın mı altın cevheri. O safirde biraz ot var. Tatlı su bile yok. Maden hiçbir şey yok. Bunların ekonomik değeri sıfır. Fakat bunlar Mısır'da olduğu için bu bölge tamamen Mısır karasuları. Uluslararası deniz yollarında bu iki ada arası Suud'la Mısır bu üç yol yani Suud, Mısır o adalar arası tamamen Mısır karasuları diye geçiyordu.
Geçiyor idi.
İdi.
Onların
Mısır Suud'a verince uluslararası yol oldu. Bu ne demek? Bu İsrail'in
Kızıldeniz'in
kapısını açmak demek. Şimdi artı o Körfez'deki İsrail'in o limanı şimdi aklıma gelecek İbranice bir isim.
Aşdod.
Akdeniz'deki Aşdod'la o liman arası karadan yaklaşık 50-60 kilometre demir yolu döşer. Bu İpek yoluna alternatif ve enerji yoluna alternatif bir yol. Şimdi biz o adaları bakın dünyayı değiştiren yazının başında da şey diyor. Dünyayı değiştiren 15 saniye.
Böyle biraz yazmıştınız evet.
Evet. Bunu mecliste bakın bütün şeyin Sisi'nin tayin ettiği Yargıtay Başkanı, Anayasa Başkanı herkes karşı çıktı. Ordu karşı çıktı.
Bu adaların devrine.
Evet.
Suudi Arabistan'a.
Evet. Sisi meclisi kendisi oluşturduğu için meclisten geçirdi. Daha onaylanmadan yani diğer ilgili kurumlar onaylamadan Sisi imza, tam adaların devri imzalamıştırdı. 15 saniyede. Ve burası uluslararası karası oldu. Ne oldu? Uluslararası karası olunca İsrail savaş gemileri her şey geri çıkar oradan.
Yani İsrail'in Kızıldeniz'e rahatlıkla açılabilmesi ve yeni alternatif ticaret ve enerji yolları oluşturması için bu kriz koparıldı.
Evet.
Diyorsunuz. Böyle evet. De bir tez var diyorsunuz.
Şimdi, evet. O kriz yani bu o Amerikan ekonomisinin bir altyapısı. Şimdi İpek yolu hayata geçerse Amerikan ekonomisi çok ciddi darbe alacak. Çünkü dünya ticaretinin %80'i deniz yolları üzerinde yapılıyor.
Hı hı.
O Arakan'dan Marakan'dan oralardan geliyor dünyaya dağılıyor. Şimdi bu İpek yolu gelirse bütün dünya oraya gelir. Başlangıç İngiltere. Bakın İngiltere Amerika'ya dayandı, diretti. Hatırlarsanız Theresa May Amerika ilk ziyarete giden Trump'tan sonra Theresa May'di. İngiltere'ye gitmeden Türkiye'ye geldi. Sonra kendi ülkesine gitti. Orada defterlerinin dürüldüğünü anladı. Geldi Türkiye'yle ittifaklık istiyor, müttefiklik istiyor. Amerika'yla ticari ilişkin, siyasi ilişkilerin artık açmaza girdiğini, çıkmaza çatıştığını ve şimdi Türkiye'yi yanına çekmeye çalışıyor İngiltere. Şimdi
son bir dakikamız.
Bir dakikamız.
Toparlayın. He.
Şimdi o deniz, o İpek yolunda Çin Halk Cumhuriyeti 200 milyar dolar harcadı. Çin'den çıkan mal Londra'ya da teslim olacak. Hatta şey İrlanda'ya kadar gidecek. Amerika'nın burada yıllık zararı yaklaşık trilyon dolarlardan söz ediyor. Tam rakam söylemeyeyim. İnsanları ürkütmeyeyim. Trilyon dolarlar. Ve Amerika bunu bozmak için işte Katar krizi bir yandan bir taşla 10-15 kuş vurdu. En önemlisi bizim için Kıbrıs açıklarında zorla İsrail şey yapmaya çalışıyor.
Doğalgaz
çıkarmaya çalışıyor. Türkiye'nin bir hücum butu gidiyor. Hepsi kaçıyor. Şimdi burada bizi boğuşturacaklar. Tamamı ne? Amerika'nın ihtiyacı olan 2 trilyon doları sağlamak için.
İnşallah Rabbim fırsat vermesin. Evet. Amin. Sevgili dinleyiciler, bu hafta yine uluslararası terör uzmanı Erdal Şimşek'le İslam ülkelerini ve Körfez krizini konuştuk. Teknik masada bize yardımcı olan Aslı Yıkılmaz Hanımefendi'ye ve yapımda görev olan Murat Baran'a teşekkür ediyor. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar hoşça kalın diyor. Akılda kalın.